Ayrım 6. Her güne bir Shakespeare. Alan Percy. Sayfa 133. 50. Çılgın, aşık ve şair, üçü de hayallerin ürünüdür. Bu sözlerin sahibi, bir yaz gecesi rüyasındaki Teseo ve aşıkların içinde bulunduğu gerçek bunu doğruluyor. Hatta bazen aşıkların aykırılıkları kolektif oluyor. Peki ama bir aşk nerede mühürlenir? Bir aşk doğduğunda yanında bir de hayal doğar ve aşıklar aslında yakalanamayacak bir şeyi yakalamak için birbirlerine sonsuz aşk yeminleri ederler. İşte o kararlı sonsuzluk arzusuyla dünyada aşk köprüleri olarak bilinen kavram da hızla yayılmaya başladı. Artık Sen Nehri'nin köprülerinin altında Bateaux Mouches ile gezmek yetmiyor. Şimdi moda bunlara, özellikle de solferino'ya bir kilit takmak ve aşk sözünün asla bozulmaması için anahtarını da nehre atmak. Yeni başlayan hikayeye bütün benliğiyle kendisini adamak isteyenler için güzel bir ritüel. Bu alışkanlık başka bir aşk şehrinde, Roma'da, Federico Moccia'nın bir romanındaki kahramanların kilit takıp anahtarını nehre attıkları Ponte Milvio, yani Milvio Köprüsü'nde başlamış. O zamandan beri aşıklar verdikleri sözü Floransa'daki Ponte Vecchio ya da Venedik'teki Rialto Köprüsü gibi köprülerde ve başka ülkelerdeki daha birçok köprüde bu şekilde mühürlüyor. Kilit altına alıyorlar. Her ne kadar yetkililer bu kilitleri ortadan kaldırmaya ve kilit takmaya çalışan aşıklara ceza kesmeye çalışsa da içlerinden mutlaka yasalara meydan okuyanlar çıkıyor. Nihayetinde aşk bir çılgınlık ve iki kalp arasında uzanan bir köprü değil midir? 51. Senin için eğitimimden vazgeçtim. Zaman kaybettim. Mantığa karşı geldim. Dünyayı hafife aldım. Kurduğum hayallerle zekamı zayıflattım. Düşüncelerle yüreğimi hasta ettim. Bu sözlerle yakınan kişi, Veronalı İki Centilmen adlı eserin ilk perdesindeki Proteo. İnsan ruhunu çok yakından tanıyan Shakespeare burada çiftler arasındaki ilişkiyi tehdit eden tuzaklardan birinden bahsediyor. Bütün kötülükler için karşındakini suçlamak. Bu çok alışılmış, güya karşımızdakinin duymak istemediği gerçekleri yüze vurma hareketinin altında aslında başka sorunlar yatar ve ilişkiyi kurtarmak için bu sorunlara bir çözüm bulunması hayati önem taşır. Hüsran. Bu suçlamaları yapan kişi hayatından memnun olmadığı zaman suçlamaların sayısı da gittikçe artar ve bu kişi bütün mutsuzluğunun sebebini kendisine en yakın olan kişi olarak görür. Diğerini kabul etmeme. Birçok suçlama çiftlerin kişiliklerini, karakterlerini de sorgular. Güç için yapılan mücadele. Bu çiftlerden birinin diğerinin arzularına ve beklentilerine boyun eğmesidir. Ancak hiçbir şekilde bir denge kurmaya yardımcı olmaz. Aksine dengeyi bozar. Karşılıklı suçlamaların sık sık ortaya çıkması, ilişkinin bir kriz döneminde tehlikede olduğunu gösterir. Çünkü bu tip sorunlar karşınızdaki kişinin gururuna yapılan bir saldırı olduğundan bağların hızla kopmasına sebep olurlar. Ayrıca nadiren karşımızdaki kişi üzerinde olumlu bir etki yaratırlar. Çünkü bu kişi değişmek yerine savunmaya geçmeyi tercih eder. Sevdiğimiz kişinin kendisini sorgulanmış, tehdit altında ya da aşağılanmış hissetmeyeceği şekilde sözcüklerle pazarlık yapmanın birçok yolu vardır. Bizi gerçekten inciten şeyin ne olduğunu anlatmak ve karşımızdakine bu duruma bir çözüm bulması için fırsat vermek yeterli olacaktır. Eğer aşk ilişkisi sağlamsa mutlaka bir çözüme varılacaktır. 52. Sahip olduğun bir şey yoksa kaybedecek bir şeyin de yoktur. 1992 yılında Arjantinli yönetmen Eliseo Subiela'nın komedi filmi Kalbin Karanlık Yüzü tüm film dünyasını şaşkınlık içinde bırakmıştı. Mario Benedetti'nin Almanca şiir okuduğu bu zıpır hikayenin kahramanı yatağının altında garip bir alet saklıyor. Bu çalıştırıldığında sevgili ya da ev sahibi gibi yetersiz kadınları bir anda ortadan kaldıran bir alet. Bu yetersiz kadınların tasvirini Oliverio Girondo şiirinde şu şekilde anlatıyor. Bilmem, kadınların göğüslerinin manolya ya da incir gibi olması beni hiç ilgilendirmez. Tenlerinin zımpara, kağıdı ya da şeftali kabuğu gibi olması da. Sabahları uyanınca nefeslerinin baştan çıkarıcı ya da böcek ilacına benzer kokması da beni hiç ilgilendirmiyor. Hatta burunları bir havuç yarışmasında birincilik alacak kadar şekilsiz olsa da onlara katlanabilirim. Ancak eğer uçmayı bilmiyorlarsa hiçbir şekilde onları affetmem. 53. Makul bir duygu derin aşkı ifade eder. Eğer abartıldıysa bu sağduyu eksikliğini gösterir. Bu tanıyı aşıklar bazen aynı fikirde olmasalar da Romeo ve Juliet'te Lady Capulet koyuyor. Aşk hikayelerinde şüphesiz tutkuların frenlenemediği bir dönem ve ilişkinin daha sakin olduğu başka bir dönem vardır. Bu olgunluk aşaması için yanımızda birlikte yaşanan samimiyete ve uyuma yardımcı olan albümler olur mutlaka. Bu satırları yazandan kısa alıntılar. Songs from the Labyrinth, Shakespeare'le aynı yaşta olan ve Sting'in yorumladığı John Dowland şarkıları ruh için gerçek anlamda harika. The Police grubu bu albümü çıkarabilmek için yıllarca bir Rönesans müziği uzmanıyla çalışmak zorunda kalmış. Chet Baker Sings, trompet sanatçısı ve fırtınalı bir hayat yaşayan caz şarkıcısının bu albümü müzik kütüphanemizden eksik olmaması gereken bir melodi cevheri. Aşk için mükemmel bir hazırlık. The Convincer, prodüktör ve müzisyen Nick Lowe'un olgunluk döneminde gerçekleştirdiği bir çalışmadır. Günlük şarkıları içimizi zarafet ve titreşimlerle doldurur. Sesi de yaşama sanatında deneyim kazanmış bir sestir. Chambre avec vous, Karen Ann ve Benjamin Biolay'ın besteleriyle Henry Salvador'un bu plağı gergin geçen bir günden sonra ruhları sakinleştirmek için yaratılmış, hafif ve sofistike bir hazine gibi. Philharmonix, Danimarkalı sanatçı Agnes Obel'in bu albümü çağdaş popüler müziğin en hassas çalışmalarından biri. Harika piyano notaları eşliğinde muhteşem bir ses. 54. Aşk vicdandan anlamayacak kadar gençtir. Eğer mantıklı düşünürsek aileler ya da çöp çatanlar bir şekilde çiftleri bir araya getireceklerdir. Güncel terimlerle söyleyecek olursak bir işletim sistemi bizim için uygun kişiyi seçecektir ve bunun için endişelenmemize gerek yoktur. Bizim anladığımız, bildiğimiz aşk dolambaçlı, zor yılları sever. Hatta tam da bu özelliği ve Lope de Vega gibi şairlerin hayal güçlerini kullanarak yarattıklarıyla bizleri kendisine çeker. Shakespeare'in yaşıtı olan şair Vega, 126 sayılı sonesinde aşkı şu etkilerini ve şu sıfatları sayarak tarif ediyor. Bayılmak, cesaret etmek, öfkelenmek, ekşi, hassas, özgür, anlaşılmaz, yürekli, ölümcül, ölü, canlı, sadık, hain, korkak ve enerjik. Sadece sınırın dışında huzur bulmak değil, görünmek neşeli, üzgün, alçak gönüllü, heybetli, kızgın, cesur, firari, tatmin olmuş, alınmış, güvensiz, hayal kırıklığından kaçmak, zehri tatlı bir içecek gibi içmek, zevki unutmak, acıyı sevmek, bir gökyüzünün bir cehenneme sığacağına inanmak, umutsuzluk yolunda hayatını ve ruhunu teslim etmek. İşte aşk budur, deneyen bilir. 55. Bir kaptan olmasam da Benden en uzak kumsallar kadar uzakta olsam bile senin gibi bir hazineyi bulana kadar usanmadan seyir ederim. Romeo ve Juliet'in ikinci perdesindeki bu sahne aşk zenginlerin en önemlisiyle eşit tutuluyor. Ve aşk olmadan sahip olduğumuz şeylerin hiçbirinin parlamayacağı söyleniyor. Bu yüzden de aşk, aşağıdaki doğu hikayesinden de göreceğiniz gibi, varoluşun bütün lezzetlerinin gerekli malzemelerini getirmek için en uzun yolculuğu yapmayı hak eder. Bir kadın evinin bahçesinde üç beyaz sakallı adam gördü. Kim olduklarını bilmiyordu ama yine de onlara acıdı ve biraz yiyecek vermek için içeri davet etti. "Evin erkeği burada mı?" diye sordu aralarından biri. "Hayır," diye cevap verdi kadın. Yaşlı adamlar daveti kabul etmediler. Karanlık bastırdığında kocası eve geldi ve kadın da ona o gün olanları anlattı. "Git ve onlara evde olduğumu ve üçünü de eve davet ettiğimi söyle," dedi kocası. Karısı da öyle yaptı. Bu sefer yaşlıların cevapları farklı oldu. "Bizler birlikte bir eve davet edilemeyiz," dedi aralarından biri. "Neden?" diye sordu kadın şaşkınlıkla. Sakalı daha beyaz olan yaşlı şöyle cevap verdi. "Onun adı zenginlik," dedi aralarından birini işaret ederek. Sonra da diğerini işaret ederek sözlerine devam etti. "Onun adı başarı, benimki de aşk. Şimdi kocanın yanına dön ve birlikte hangimizi davet edeceğinize karar verin." Kocası heyecan içinde bağırdı. "Ne muhteşem bir şey. Madem öyle, biz de zenginliği davet edelim. Böylece evimizi zenginlikle doldurur," dedi. Ancak karısı adama başarıyı davet etmelerinin daha iyi olacağını, böylece yaptıkları her şeyle insanlarda hayranlık uyandıracaklarını söyledi. Konuşmalarını duyan kızları da odasından bağırarak araya girdi. "Neden aşkı davet etmiyoruz? Neden hep bizim için aşkın hiçbir önemi yokmuş gibi zenginliği ve başarıyı düşünüyoruz?" Kızın anne ve babası utanarak ona hak verdiler. Kadın dışarı çıkıp yaşlılara sordu. "Hanginiz aşksınız? Lütfen aşk içeri girsin. Bizim davetlimiz odur." Aşk ayağa kalktı ve yürümeye başladı. Diğer ikisi de ayağa kalktılar. Kadın yüzünde şaşkın bir ifadeyle başarıya ve zenginliğe baktı ve sordu. "Ama ben aşkı davet ettim. Siz neden geliyorsunuz?" Üç yaşlı da aynı anda cevap verdiler. "Eğer başarıyı ya da zenginliği davet etseydiniz, diğer ikisi dışarıda kalırdı. Ama aşkın olduğu yere diğer ikisi de gider. Aşkın olduğu yerde her zaman başarı ve zenginlik vardır." 56. Aşktan bahsederken alçak sesle konuş. Sahneye yarım düzine aktör çıkartarak gösterişli şekillerde aşktan çok konuşulduğunu biliyoruz. Ancak çağdaş yazarlar aşkın özüne varabilmek için onun küçük nüanslarını da ele alarak incelemeye çalışmışlar. Konuyla ilgili yayımlanan bütün eserler arasında gösterge bilimci Roland Barthes'in biraz alaycı aşk konsepti sözlüğünü de içeren Fragmentos de un discurso amoroso adlı eseri oldukça dikkat çekiyor. Kucaklama. Seven kişinin bir an için sevgilisiyle tam olarak kavuşma hayalini gerçekleştirmesi anlamına gelir. Tapılası. Sevilen kişiye duyulan arzunun ne kadar güçlü olduğunu anlatacak kelimeler bulunamadığı için seven kişi aslında biraz saçma olan bu kelimeyi ortaya atmış. Tapılası. Kıskançlık. Aşkta orta çıkan ve sevilen kişinin başkasını tercih ettiğine inanmanın yarattığı duygudur. Litre. Kalp. Bu kelime her tür hareket ve arzu için kullanılabilir. Ancak değişmeyen bir şey vardır ki o da kalp. Değeri bilinmese de, reddedilmiş olsa da bir bağış organıdır. Bekleyiş. Sevilen kişiye bir gün kavuşulacağı beklentisinin yarattığı, olası küçük gecikmelerdeki randevular, telefon çağrıları, mektuplar, karşılıklı ilgi, sıkıntı hissidir. Kışkırtmak. Sevilen kişi arzu edilir. Çünkü başka biri ya da birileri seven kişiye onun arzulandığını hissettirirler. Ne kadar özel olursa olsun, aşk arzusunun ortaya çıkmasında kışkırtmanın yeri vardır. Bitkinlik. Aşkın yokluğunda aşk arzusunun zayıf ve ataletle dolu halidir. Bulutlar. Çeşitli olayların etkisi altında seven kişinin ruhunu ele geçiren ruh hali ve duygudur. Neden? Takıntılı bir şekilde kendi kendine neden sevilmediğini soran seven kişi, aslında sevdiği kişinin kendisini sevdiğine ama bunu ona söylemediğine inanır. İntihar. Aşkta intihar arzusuyla sık sık karşılaşmak mümkündür. Ufacık bir şey bile intihara sebep olabilir. Seni seviyorum. Seven kişi aşkını ilan, itiraf edemez. Sadece tekrar tekrar aşk çığlıkları atar. Birliktelik. Sevilen kişiyle tam anlamıyla bir birleşme yaşamak hayalidir. 57. İtiraf etmeliyim ki ikimiz apayrıyız. Birleşik olsa bile bölünmeyen sevgimiz. Shakespeare'in 36. sonesinin bu mısralarında Kolombiyalı yazar merhum Gabriel Garcia Marquez'in en sevilen romanı olan Kolera Günlerinde Aşk eserinde ölümsüzleştirdiği bir duygudan bahsediyor. Nobel Edebiyat Ödülü sahibi yazarın kullandığı sözler şöyle: "Yüzyıllık yalnızlık, efsanevi bir kitap ve onu daha fazla yüceltme niyetinde değilim. Ancak Kolera Günlerinde Aşk her zaman akıllarda kalacak bir kitap. Gerçekte ne olduğumuz hakkında yazılmış, ayakları yere basan bir eser." Büyük harfle yazılan aşk, bütün hayat boyunca ertelenmiş ve sadece yaşlılıkta yaşanma fırsatı bulmuş bir aşk hikayesini anlatan kitabın baş kahramanı. Bir insanın hayatının, büyük aşkının ilk aşkı, ilk nişanlısı, ilk kadını ya da ilk erkeği olması ve onunla evlenmesi gerektiğini kim söylemiş? Saçlar ağardığında, yüz buruştuğunda, vücut pörsüdüğünde aşkı bulmak, hayatı keşfeden bir ergen gibi heyecanlanmak mümkün değil midir yani? Büyülü gerçekçilik akımının en büyük temsilcilerinden biri olan Gabo, eserinde iki yaşlı insan arasında yaşanan aşk gibi çok gerçekçi ama bir o kadar da bastırılmış bir tabunun kıyılarında dolaşma cesaretini göstermiş. Edebiyat eleştirmenleri değeri ölçülemez eser olarak yazarın başka bir kitabını seçmiş olabilir ama sonuçta kendisi insanın özünü, aşkın doğasını anlatan bu eserini seçti. Yolun sonunda karşımıza çıkan aşk da gerçek aşktır. Aynı zamanda büyülü bir aşktır. 58. Senin için nöbet tutarım zamanlar boyu. Çünkü bekçiliğini yaparken bir yerlerde uyanıksın. Benden çok uzakta, başkalarınaysa çok yakınsın. Shakespeare'in 61. sonesi, aşkta hem vücudumuzu hem de ruhumuzu sevdiğimizle paylaştıktan sonra sevdiğimizin başka denizlere yelken açtığını hissettiğimiz o acı veren uzaklaşma aşamasını ele alıyor. Bu durum genellikle oyuna yeni bir kişinin dahil olmasıyla ortaya çıkar. Ancak uzaklaşmanın başka birçok sebebi de olabilir. Bıkkınlık, karamsarlık, alışkanlık, tutku yoksunluğu, ihanet ya da hastalıklı bir ilişki, artık ona karşı eskiden hissettiklerimi hissetmiyorum ya da aşkımız bitti gibi hüzünlü cümlelerin telaffuz edilmesinin birçok sebebinden bazılarıdır. Kimse beraberliğine bir zarar gelsin istemez tabii. Ancak günümüz toplumlarında biten ilişkilerin, boşanmaların sayısı her geçen gün artıyor. Acaba romantik aşk kötü dönemlerden mi geçiyor? Uzmanlar birçok çift için aşık olma aşamasından istikrarlı bir ilişkiye geçiş döneminin zor olduğunu söylüyorlar. İşte asıl konu da bu. Bazıları aşık olma aşamasındaki en fazla 2 ya da 3 yıl süren o hormon patlamasını yeniden yaşamayı tercih ediyorlar ve eşini daha iyi tanımak ve istikrarlı bir birliktelik yaşamak yerine sürekli eş değiştiriyorlar. Frederick Beigbeder'in romanının adında da belirtildiği üzere aşkın ömrü 3 yıldır. Tabii çocuksu aşktan bahsediyoruz. Bu dönemde kişilerin idealleştirilmesi eğilimi ortaya çıkıyor. Halbuki olgun aşk gerçeği ve sevilen kişiyi olduğu gibi görmeyi sağlıyor. Aşkın ölmesine engel olmak için ortak hobilere sahip olmak, sadece cinsellik değil, iyi bir iletişim geliştirmek çok önemli. Ve karşımızdakini suçlamak yerine kendimize şu soruyu sormayı öğrenmeliyiz. Benim bu ilişkiye ne gibi katkılarım oluyor? Aşık olmak için hiçbir şey yapmadan sadece aşkın sizi sürüklemesine izin vermeniz gerekirken, aşk ilişkisinde her gün bir şeyler yapmanız gereklidir. Daha önce de bahsettiğimiz gibi, Erich Fromm'un söylediği gibi aşk bir sanattır. Ve usta olabilmek için bu sanatın uygulamaya, disipline, ilgiye ihtiyacı vardır. 59. Her gün, her saat senin ne yaptığını bilmek istiyorum. Bu cümle Romeo ve Juliet'ten bir alıntı ve şimdi size bu cümleye çok uyan, aşkın inanılmaz gücünü gözler önüne seren bir hikayeden bahsedeceğim. Hikayenin kahramanları İngiliz bir genç olan Matthew Taylor ve Taylandlı sevgilisi Handayani Nurul. Bu iki kahramanın başına gelenler herkesi umudunu ve inancını kaybetmemeye davet etmeli. İki genç tam evlenmek üzereyken Matthew'un geçirdiği korkunç bir motor kazası kafatasının kırılmasına ve komaya girmesine sebep oldu. Kazayı yaptığında genç Bari'deydi. Orada ilk müdahale yapıldıktan sonra ailesinin yanına İngiltere'ye götürüldü. Taylandlı genç kız da ilk 3 ay sevgilisinin ülkesinde yaşadı. Ancak daha sonra vizesi bittiği için ülkesine dönmek zorunda kaldı. Matthew 10 ay boyunca hiçbir iyileşme belirtisi göstermeden komada kaldı. Ta ki bir gün Handayani telefonla aradığında Aize gencin kulağına yaklaştırılana kadar. Sevgilisinin sesini duyan genç için bir mucize gerçekleşti. Matthew'un yanaklarından bir gözyaşı süzüldü ve ilk iyileşme belirtisini gösterdi. Yavaş yavaş komadan çıkıyordu. Filmlerde gördüğümüzün aksine bu komadan uyanmalar birden değil, dereceli bir şekilde olur. Matthew'un sevgilisinin sesi bu iyileşme dönemini başlatmıştı. Haber 2012 yılında birçok haber ajansı tarafından duyuruldu. Aşkın gücü tüm haberlerde yerini almıştı. Hala aşkın tedavi gücüne inanmayan var mı? 6. ayrımın sonu, sayfa 156.